Ayrım 29.
Fordo makineli tüfeği atın üzerine yerleştirip oradan ateşe başlamış, iki şarjör boşaltmıştı. Tüfek takır takır takırdamış, boş mermi kovanları karın üzerine saçılmış, kızgın namlunun dayandığı yerden yanık deri ve kıl kokusu yükselirken o tepeye doğru gelenleri ateş ederek gizlenecek bir yer bulmak için dağılmaya zorlamış. Bu arada da arkasında neler olup bittiğini bilememek yüzünden sırtında sürekli ürpertiler dolaşmıştı. Beş adamın sonuncusu da tepeye varınca sırtındaki ürperti kaybolmuştu. Kalan cephanesini de gerek duyacağı zamanı saklamıştı. Tepenin yamacında iki ölü at daha vardı. Üç tane de tepedeydi. Dün gece ancak üç at çalmayı becerebilmişti. Bunlardan biri daha kamptaki ahırda eğer siz binmek istedikleri sırada açılan ilk ateşle fırlayıp kaçmıştı. Tepeye ulaşan beş adamdan üçü yaralıydı. Sordu hem sol kolunun iki yerinden hem de baldırından yaralanmıştı. Çok susamıştı. Yaraları katılaşmıştı. Kolundaki yaralardan biri çok acı veriyordu. Korkunç bir baş ağrısı vardı üstelik. Uzanmış, uçakların gelmesini beklerken İspanyolca bir şaka geldi aklına. Heyküe tomarla muerte, como si fuera aspirinaydı bu. Ölümü aspirin gibi almak zorundasın anlamına geliyordu. Ama bu fıkrayı yüksek sesle söylemedi. Kafasının içindeki ağrının içinde bir yerlerde gülümsedi. Kolunu kıpırdattığında bastıran mide bulantısının içinde bir yerlerde sırıttı ve çetesinden arta kalanları görmek için çevresine bakındı. Beş köşeli bir yıldızın köşeleri gibi sağa sola yayılmıştı beş adam. Dizleriyle, elleriyle yeri kazıp başlarının ve omuzlarının önünde taştan topraktan tümsekler yapmışlardı. Bu siperlerden yararlanarak ayrı ayrı duran tümsekleri taş ve toprakla birbirlerine bağlıyorlardı. 18 yaşındaki Jacquin çelik başlığıyla toprağı kazıyor, toprağı başlığa doldurup öbürlerine geçiyordu. Bu çelik başlığı trenin havaya uçurulması sırasında ele geçirmişti. Ortasında bir mermi deliği vardı. Onu sakladığı için herkes kendisiyle alay etmişti. Ama o çekişle mermi deliğinin pürüzlü kenarlarını düzeltmiş, deliğe tahtadan bir tıpa geçirmiş, sonra da tıpayı keserek çelik başlığın içindeki o metalle aynı düzeye getirmişti. Silah atışları başladığında Jacquin çelik başlığı kafasına öylesine sert bir şekilde geçirmişti ki sanki kafasına bir tencereyle vurulmuş gibi olmuştu. Atı öldükten sonra tepenin yamacının son metrelerini ciğerleri sökülürcesine, bacakları duygusuzlaşmış, ağzı kurumuş olarak mermi takırtıları arasında tırmanırken çelik başlığın ağırlığı iyice kendini duyurmuş, ağrıdan çatlayan alnını demir bir kuşak gibi sıkıştırmaya başlamıştı. Ama onu yanında taşımıştı yine de. Şimdi onunla düzendi, neredeyse makine gibi bir umarsızlıkla yeri kazıyordu. Daha vurulmamıştı o. "Sonunda bir işe yaradı," dedi sordu Jacquin'e, derinden gelen boğuk sesiyle. Savaşın normal susuzluğunu bastıran o korkunun kuruluğuyla dudakları kas katı kesilmiş olan Jacquin, "Resistir ya, fortisser es vencer," dedi. Komünist partinin sloganlarından biriydi bu. "Dayan, yerini sağlamlaştır, kazanacaksın," anlamına geliyordu. Sordu bir süvarinin kocaman kaya parçasının gerisinden gizli gizli ateş ettiği yamaca doğru baktı. Bu oğlana hayrandı ama hiç de slogan dinleyecek bir havada değildi. "Ne dedin?" Yaptığı işi bırakıp döndü adamlardan biri. Bu adam yüzü koyun uzanmış, çenesini yerden kımıldatmaksızın elleriyle uzanıp bir kayayı özenle yerleştiriyordu. Jacquin yeri kazma işine bir an bile ara vermeksizin kuruyup kalmış oğlan çocuğu sesiyle sloganı yineledi. Çenesini yere dayamış olan adam, "Son sözcük neydi?" diye sordu. "Vencer," dedi oğlan, "kazanacaksın." Çenesi yere yapışık olan adam, "Mierda," dedi. "Şu andaki durumumuza uyan bir slogan daha var," dedi Jacquin ve sözcükleri ağzından sanki tılsımlıymışçasına çıkararak, "Pasionara, insanın dizleri üzerinde yaşamaktansa ayakta ölmesinin daha iyi olacağını söylüyor." Adam, "Yine Mierda," dedi. Bir başka adam omzunun üzerinden bakarak, "Biz dizlerimizin üzerinde değil, karnımızın üzerindeyiz," dedi. "Sen, hey komünist, şu senin Pasniora'nın hareketin başından bu yana Rusya'da bulunan senin yaşında bir oğlu olduğunu biliyor musun?" "Yalan bu," dedi Jacquin. "Küeva, yalanmış," dedi öbürü. "Garip isimli dinamitçi söyledi bana. O da senin partidendi. Niye yalan söylesin ki?" "Kuyruklu yalan hem de," dedi Jacquin. "O kadın oğlunu savaştan uzak tutmak için Rusya'da saklamaz. Böyle bir şey yapmaz." Sorduğun adamlarından bir başkası, "Keşke ben de Rusya'da olsaydım," dedi. "Şu senin pasyonarıyan beni buradan alıp Rusya'ya gönderemez mi şimdi komünist?" Eğer Passione Ariana bu kadar inanıyorsan getir onu buraya da bizi bu tepeden kurtarsın dedi adamlardan baldırı sargılar içinde olan biri. Çenesi toprağa gömülü olan adam bu işi faşistler yapacak dedi. Jacqueline böyle konuşma dedi adama. Senin ağzın süt kokuyor. Ağzını sil de bana başlığı doldurup biraz daha toprak ver bakalım dedi. Çenesi toprağa dayalı olan adam. Hiçbirimiz bu gece güneşin batışını göremeyeceğiz. Elsa orada düşünüyordu. Bir frengi çıbanına benziyor şekli. Ya da meme başı olmayan bir genç kız göğsüne. Ya da bir yanardağın tepesindeki koniye. Sen hiç yanardağ görmedin diye düşündü. Ne de göreceğim var artık. Bu tepede frengi çıbanına benziyor. Yanardağları boş ver. Yanardağlar için vakit çok geç artık. Ölü atın iki kürek kemiği arasından çevreyi dikkatle gözetledi. Yamacın aşağılarından bir kaya parçasının ardından hızlı hızlı takırdayan silah sesleri duyuluyordu. El sordu hafif makineli tüfekten çıkan mermilerin ata gömüldüğünü işitti. Atın gerisinden sürüne sürüne ilerledi ve atın sağrısıyla kaya arasındaki aralıktan baktı. Tam altında üç ceset yatıyordu bayırda. Faşistler otomatik tüfek perdelemesiyle ve hafif makineli ateşiyle korunarak tepeye saldırdıklarında El Sordo ile adamları bu saldırıyı el bombası atarak ve yuvarlayarak geri püskürtmüştü. İşte o zaman vurulup düşmüştü üç adam. Tepenin öbür yamaçlarında göremediği başka cesetler de olmalıydı. Saldırganların doruğa yaklaşabilecekleri bir ölü nokta yoktu. Sordo cephanesi ve el bombaları el verdiği, elinin altında da dört adam olduğu sürece kendisini buradan çıkaramayacaklarını biliyordu. Ta ki havan topu getiresiye kadar. Lagrange veya haber gönderip havan topu isteyip istemediklerini bilmiyordu. Belki istememişlerdir. Çünkü yakında uçakların geleceği kesindi. Keşif uçağı üzerlerinde uçuş yaptığından bu yana 4 saat geçmişti. Bu tepe gerçekten frengi çubanına benziyor diye düşündü sordu. Biz de onun ireniyiz. O budalalığı yaptıklarında bir sürü adam öldürdük ama. Bizi böyle ele geçirebileceklerini nasıl düşünmüş olabilirler? Öylesine modern silahları var ki kendilerine duydukları aşırı güven yüzünden akıllarını kaçırdılar herhalde. Faşistler iki büklüm koşarak yamacı tırmanırlarken El Sordo bayırdan aşağıya koy verdiği bir el bombasıyla saldırıyı yöneten genç subayı öldürmüştü. Sarı parıltılar, kül rengi dumanlar ve o gümbürtünün içinde subayın şimdi saldırının ulaştığı en ileri noktayı gösteren yırtık pırtık eski elbise bohçası gibi yattığı yere doğru ileri fırladığını görmüştü El Sordo. Sordo bu cesede baktı, sonra da tepenin aşağısına öbür cesetlere. Yürekli ama budala insanlar bunlar diye düşündü. Ancak uçaklar gelene değin bize saldırmayacak kadar da çalışıyor akılları. Elbette bir havan getirirlerse o zaman başka. Havanla iş çok kolay olurdu. Havan topu getirmeleri işin normaliydi. El Sordo da bir havan topu getirdiklerinde hemen öleceklerini biliyordu. Ama uçakların geleceğini düşündüğünde sanki tüm giysileri hatta tüm derisi soyulmuş gibi o tepenin üzerinde çırılçıplak hissetti kendisini. Kendimi bundan daha çıplak hissetmemiştim hiç diye düşündü. Benimle karşılaştırıldığında derisi yüzülmüş bir tavşan bile ayı kürküne bürünmüş kalır. Ama niye uçakları getirsinler ki? Bizi havan topuyla kolayca çıkarırlar buradan. Ama uçaklarıyla övünüyorlar. Büyük bir olasılıkla uçaklarını getirecekler. Tıpkı onları bu budalalığı yapmaya yönelten otomatik tüfekleriyle böbürlenişleri gibi. Bir havan topu istetmiş olmaları da işten bile değil. Adamlardan biri ateş etti. Sonra mekanizmayı açıp kapayarak yeniden ateş etti çarçabuk. Mermilerini idareli kullan dedi sordu. Orospular kraliçesinin oğullarından biri şu kayaya ulaşmaya çalışıyordu diye işaret etti adam. Vurdun mu onu diye sordu. Başını güçlükle çevirerek. Hayır dedi adam. Pezevenk herif gerisin geriye kaçarak sindi. Çenesi toprağa gömülü olan adam asıl orospular kraliçesi Pilar'dır dedi. O orospu burada öldüğümüzü biliyor. Elinden bir şey gelmez onun dedi sordu. Adam sordunun iyi duyan kulağının bulunduğu taraftan konuşmuştu. Böylelikle sordu başını çevirmeksizin adamın söylediklerini duymuştu. Ne yapabilir ki? Bu kancıkları arkadan vurabilir. Küava dedi sordu. Tepenin yamacında her yana yayılmış durumdalar. Onların üzerine nasıl gelecek kadıncağız? 150 kişi varlar. Belki şimdi daha da fazlalar. Ama karanlığa kadar dayanabilirsek, dedi Jacqueline. Çenesi yere dayalı olan adam, gece yarısı güneş doğarsa, dedi. Bir başkası da, halanın kojoneleri olsa dayın olurdu, dedi ona. Passione Ariana başvur. O tek başına yardım edebilir size. Oğluyla ilgili söylediklerinize inanmıyorum dedi Jacqueline. Ya da oğlan orada havacı veya benzeri bir şey olmak için eğitim görüyordur. Orada canını kurtarmak için saklanıyor dedi adam. Diyalektik üzerinde çalışıyormuş. Pasi Onarian da orada bulunmuştu. Lister, Modesto ve öbürleri de öyle. Tuhaf isimli adam anlatmıştı bana. Demek oraya çalışmaya gidip sonra da bize yardım etmek için dönmeleri gerekiyormuş dedi Jacqueline. Bize şimdi yardım etmeleri gerekiyor dedi başka bir adam. O Rus kan emicilerin hepsine şimdi yardım etmeleri gerek bize. Tüfeğini ateşleyip Mikago Ental yine kaçırdım onu dedi. Mermilerini hesaplı kullan. Bir de böyle çok konuşma yoksa susuzluktan gırtlağın kurur dedi sordu. Bu tepede su yok. Yana yuvarlanıp başının üzerinden geçirip omuzlarından sarkıtmış olduğu bir şarap tulumunu çekip çıkararak El Sordo'ya veren adam bunu al dedi. Ağzını çalkala koca herif. Yaraların yüzünden iyice susamış olmalısın. Herkese ver içsinler dedi sordu. Öyleyse önce ben zıkkımlanayım biraz dedi tulumun sahibi. Deri tulumu dolaştırmadan önce ağzına uzun uzun şarap fışkırttı. Sordu sence uçaklar ne zaman gelirler diye sordu çenesi toprağa yapışık olan adam. Her an gelebilirler dedi sordu. Şimdiye değin gelmiş olmaları gerekiyordu. Bu kancıklar kraliçesinin evlatları yeniden saldırırlar mı dersin? Ancak uçaklar gelmediği takdirde. Havan topundan söz etmenin yersiz olduğunu düşünüyordu. Havan topu geldiğinde zaten hepsi bunu anında fark edeceklerdi. Tanrı bilir ya, dün gördüklerimize bakılırsa yeterince uçakları var. Çok, pek çok dedi sordu. Başı çok ağrıyordu, kolu taş gibi olmuştu. Kımıldattığında acısına dayanamıyordu. Parlak, derin, masmavi ilk yaz göğüne baktı. Sağlam koluyla şarap tulumunu kaldırdığında 52 yaşındaydı ve bu gökyüzünü son kez gördüğünü adı gibi biliyordu. Ölmekten korktuğu yoktu ama yalnızca bir ölüm yeri olarak işe yarayacak böyle bir tepede kıstırılmış olmasına bozuluyordu. Ah bir yırtabilseydik buradan diye düşündü. Bir onları uzun koyuğa çekebilseydik ya da yolun ötesine geçebilseydik işler yoluna girerdi. Ama bu frengi çıbanı gibi tepede elimizden geldiğince yararlanmalıyız bundan. Şimdiye değin de olabildiğince yararlandık zaten. Ancak tarihte yüzlerce insanın bir tepeyi yalnızca ölmek için kullanmak zorunda kaldıklarını bilseydi yine de keyiflenmez diye sordu. Böylesi kötü anlarda insanlar benzer koşullarda başka insanların başına gelenlerden etkilenmezler. Tıpkı bir dula başkalarının sevgili kocalarının da öldüğünün söylendiğinde bunun bir işe yaramayacağı gibi. Ölümden korksun ya da korkmasın, insan öleceğini kabullenmesi kolay değildir. Sordu ölümü kabullenmişti ama 55 yaşında da olsa yanında 3 yaralıyla böyle bir tepeye kıstırılmış olmaktan bu kabullenişten hiç hoşlanmıyordu. Kendi kendisiyle şakalaştı bu konuda ama gökyüzüne ve uzaktaki dağlara bakıp şarabı yudumladığında ölmek istemedi. İnsanın ölmesi gerekiyorsa diye düşündü ve besbelli ki gerekiyor, ölebilirim ama ölmekten nefret ediyorum. Ölmek hiçbir şeyde El Sordo'nun ölümle ilgili bir korkusu yoktu, ne de ölümle ilgili bir görüntü vardı kafasında. Ama yaşamak, bir tepenin yamacında rüzgarla salınan bir buğday tarlasıydı. Yaşamak, gökyüzünde dolanan bir atmacaydı. Tahılın savrulduğu, samanların uçuştuğu harman yerinde, tozlar içinde duran toprak bir testideki suydu yaşamak. Bacaklarının arasındaki bir attı yaşamak, bir bacağının altındaki karabinaydı, bir tepeydi. Bir koyaktı, bir dereydi kenarında, vadinin uzak kıyısında, tepelerin ötesindeki ağaçların uzandığı. Sordu şarap tulumunu arkaya geçirdi ve başını sallayarak teşekkür etti. Öne doğru eğilip otomatik tüfek namlusunun derisini yaktı, omzunu okşadı ölü atın. Hala burnuna yanık kıl kokusu geliyordu. Atı oraya nasıl çektiğini düşündü her yanından fısıldayarak ve takırdayarak geçen kurşunlar arasından. Bacakları titreyerek, sağını solunu perde gibi saran kurşunlar arasından. İki gözüyle kulakları arasındaki çapraz çizgilerin kesiştiği yerden dikkatle vurmuştu atı. At yere yığılır yığılmaz adamları tepeye tırmanırlarken El Sordo atın ılık, ıslak sırtının gerisine kendini atmış, tüfeği konuşturmaya başlamıştı. Erasmo çok abalo dedi. Çok yaman bir attın sen anlamında. El Sordo şimdi sağlam yanına uzanmış, gökyüzüne bakıyordu. Boş kovan yığının üzerine yatmıştı ama kafasını kaya koruyordu. Gövdesi de atın oluşturduğu sığınaktaydı. Yaraları fena halde sertleşmişti. Çok acı çekiyordu. Kımıldayamayacak kadar yorgun hissediyordu kendisini. Yanındaki adam neyin var koca herif diye sordu. Hiç dinleneceğim biraz. Uyu dedi öbürü. Geldiklerinde bizi uyandırırlar nasılsa. Tam o sırada bayırın aşağılarından biri bağırdı. Dinleyin haydutlar. Ses en yakın otomatik tüfeğin yerleştirilmiş olduğu kayaların gerisinden geliyordu. Uçaklar sizi lime lime etmeden teslim olun. Ne diyor diye sordu. Jacquin adamın söylediğini aktardı Sordo'ya. Sordo yanına doğru yuvarlanıp kendisini yukarıya doğru çekerek tüfeğin gerisine çömeldi yeniden. Belki de uçaklar gelmiyor dedi. Onlara karşılık vermeyin. Ateş de açmayın. Belki onların yeniden saldırmasını sağlayabiliriz. Onları azıcık sövsek olmaz mı diye sordu Jacquin ile La Passionaria'nın Rusya'daki oğluyla ilgili olarak konuşmuş olan adam. Yok dedi sordu. Şu kocaman tabancanı ver bana. Büyük tabanca kimde? Burada. Ver onu bana. Dizlerinin üzerine çökerek 9 milimetrelik kocaman starı aldı eline el sordu. Ölü atın yanına yere bir el sıktı, bekledi. Sonra düzensiz aralarla 4 kez daha ateş etti. 60'a kadar sayarak bekledi ve doğrudan ölü atın gövdesine son bir el daha ateş etti. Sırıtarak tabancayı geriye verdi. Yeniden doldur onu diye fısıldadı. Şimdi kimse ağzını açmasın, ateş de etmesin. Bandidos diye bağırdı kayaların gerisindeki ses. Tepedekilerden kimse sesini çıkarmadı. Bandidos, sizi kıyma makinesine tıkmadan önce teslim olun. Sordu mutlulukla yediler numarayı dedi. Sordu aşağıyı gözlerken bir adam kayaların tepesinden başını uzattı dışarıya. Tepeden kimse ateş etmeyince adamın kafası yeniden kayaların gerisinde kayboldu. Sordu gözetleyerek bekliyordu ama başka bir şey olmadı. Başını çevirip yamaçta kendilerine düşen bölgeleri gözetleyen adamlarına baktı. Sordu adamlarına baktığında onlar da başlarını iki yana salladılar. Kimse yerinden kımıldamasın diye fısıldadı sordu. Orospu çocukları diye bağırdı kayaların gerisindeki ses. Kızıl domuzlar, anaların ırzına geçen domuz dölleri. Sordu sırıttı. Sağlam kulağını çevirerek küfürlerin hepsini duyabiliyordu. Bu aspirinden daha iyi diye düşündü. Kaçını temizleyeceğiz acaba? Bu kadar budala olabilirler mi? Ses yeniden kesildi. 3 dakika kadar tek bir ses işitmediler. Tek bir kıpırtı bile olmadı. Sonra 100 metre aşağıdaki kayanın gerisine silmiş olan adam yamaçta ortaya çıktı ve ateş etti. Mermi bir kayaya çarpıp keskin bir vınlamayla sekti. Sonra sordu bir adamın gizlendiği kayaların gerisinden 2 büklüm çıkıp otomatik tüfeğin yuvarlandığı büyük kayanın arkasına doğru koştuğunu gördü. Adam koca kayanın arkasına neredeyse denize dalar gibi daldı. Sordo çevresine bakındı. Öbür yamaçlarda da hiçbir hareket olmadığı işaretini verdi adamları. Sordo sevinçle sırıtarak başını iki yana salladı. Aspirinden 10 misli daha etkili diye düşündü. Beklemeye koyuldu. Yalnızca bir avcının duyabileceği bir mutluluğu yaşıyordu. Yamacın aşağısında taş yığınından kayalık sığınağa koşan adam pusuya yatmış nişancıyla konuşuyordu. Sen inanıyor musun buna? Bilmem ki dedi nişancı. Mantıklı olabilir dedi askerlere komuta eden adam. Çevreleri kuşatıldı. Ölmekten başka yapacakları hiçbir şey yok. Nişancı sesini çıkarmadı. Ne düşünüyorsun diye sordu subay. Hiç dedi nişancı. Tabanca atışlarından bu yana bir hareket gördün mü? Görmedim. Subay kol saatine baktı. 3'e 10 vardı. Uçakların 1 saat önce gelmiş olması gerekiyordu dedi subay. Tam o sırada başka bir subay kayalığın gerisine atladı. Nişancı adama yer açmak için yana çekildi. Paco dedi ilk subay. Sen ne dersin bu işe? İkinci subay otomatik tüfek mevziğinden yamacıyı anlamasına ve bir solukta geçtiği için soluk soluğaydı. Bence bir aldatmaca bu dedi. Ama ya değilse? Burada ölü adamları kuşatarak yatıp beklememiz gülünç değil mi? Gülünç olmaktan daha kötü şeyler yaptık zaten dedi ikinci subay. Şu bayıra baksana. Adam başını kaldırıp cesetlerin tepeye yakın olarak sağa sola saçılmış olduğu bayıra baktı. Baktığı yerden cesetler, dağınık kayalar, nalları dikmiş atlar, Sordo'nun atın bacakları, kazılarak atılmış taze toprak görünüyordu. Ya havanlara ne oldu diye sordu ikinci subay. En geç 1 saat içinde burada olmaları gerekiyor. Öyleyse onları bekleyelim. Zaten yeterince budalalık ettik. Birden ayağa fırlayıp başını kayanın üzerine iyice çıkaran birinci subay Bandidos diye bağırdı. Ayağa dikildiğinde tepenin sırtı çok daha yakın görünüyordu. Kızıl domuzlar, tabansızlar. İkinci subay nişancıya bakıp başını iki yana salladı. Nişancı başka yöne çevirmişti bakışlarını ama dudakları gerilmişti. Birinci subay başını tümüyle kayanın ardından çıkarmış, eliyle tabancasının kabzasını kavrayarak ayakta duruyordu. Tepeye doğru sövgüler yağdırıyor, hakaretler ediyordu. Hiçbir şey olmadı. Bunun üzerine bir adım atıp kayanın ardından ortaya çıktı ve orada durup tepeye bakmaya başladı. ''Ateş edin tabansızlar, yaşıyorsanız ateş edin!'' diye bağırdı. ''Orospu karnından çıkan, kızıllardan korkmayan bu adama ateş edin!'' Bu sonuncusu bağırılarak söylenmesi oldukça zor uzun bir cümleydi. Subayın yüzüne kan hücumu etmişti sözünü bitirdiğinde. Dingin gözleri, ince, uzun dudaklı bir ağzı ve çökük avurtlarında hafif uzamış sakallarıyla incecik, güneşten yanmış bir adam olan ikinci subay yeniden iki yana salladı başını. İlk saldırı emrini veren bu bağıran subaydı. Yamaçta ölüsü yatan genç teğmen. Adı Paco Berendo olan öbür teğmenin en iyi arkadaşıydı. Teğmen Berendo açıkça esirmiş gibi bağırıp çağıran yüzbaşıyı dinliyordu. Yüzbaşı, kız kardeşimle anımı vuran domuzlar bunlar işte dedi. Kırmızı yüzünde İngilizlerinkine benzeyen sarı bıyığı vardı. Gözleri de bir tuhaftı. Açık mavi renkti gözler. Kirpikleri de açık renkti. Gözlerine baktığınızda sanki ağır ağır netleşiyorlarmış gibi görünüyorlardı. Sonra kızıllar diye bağırdı. Korkaklar. Ve arka arkaya sövgüler yağdırmaya başladı. Şimdi iyice açığa çıkmış duruyordu. Dikkatle nişan alarak tabancasını tepede görünen tek hedefe, Sordo'ya ait olan ölü ata ateş etti. Mermi atın 15 metre kadar altında bir toprak parçasını kaldırdı. Yüzbaşı yeniden ateş etti. Mermi bir kayaya çarpıp çınladı. Yüzbaşı orada durmuş tepeye bakıyordu. Teğmen Berendo, doruğun hemen altındaki öbür teğmenin cesedine dikmişti gözlerini. Nişancı gözlerinin altından yere bakıyordu. Sonra gözlerini kaldırıp yüzbaşıya baktı. ''Orada tek bir canlı bile yok.'' dedi yüzbaşı. ''Sen'' dedi nişancıya. ''Oraya gidip bak.'' Nişancı yere baktı. Hiçbir şey söylemedi. Yüzbaşı ''Duymadın mı dediğimi?'' diye bağırdı ona. ''Evet yüzbaşım'' dedi nişancı yüzbaşıya bakmadan. ''Öyleyse kalk hemen oraya git.'' Yüzbaşının tabancası hala elindeydi. ''İşittin mi?'' ''Evet yüzbaşım.'' ''Niye gitmiyorsun öyleyse?'' ''Gitmek istemiyorum yüzbaşım.'' ''Gitmek istemiyor musun?'' Yüzbaşı tabancayı adamın sırtına dayadı. ''Gitmek istemiyor musun?'' ''Korkuyorum yüzbaşım'' dedi asker. Yüzbaşının yüzünü, garip gözlerini izleyen Teğmen Berendo, yüzbaşının adamı vurmak üzere olduğunu düşündü. ''Yüzbaşım ora'' dedi. ''Evet Teğmen Berendo, asker haklı olabilir. Korktuğunu söylemeye mi, yoksa emire itaat etmek istemediğini söylemeye mi hakkı var?'' ''Hayır, bunun bir hile olduğu konusunda haklı olabilir.'' ''Hepsi öldü'' dedi yüzbaşı. ''İşitiyor musun?'' dediğimi. ''Hepsi öldü.